Ayrım 14.
Bu dönemin Stoa gibi, yeni Platonculuk gibi büyük sistemleri bile pratik ideallerine teorik bir temel kurmak işinde tamamıyla Yunan felsefesinin kavramlarıyla çalışmışlardır. Pratik ilgiyi ön plana aldığı için Hellenizm Roma felsefesi zamanındaki kültürün genel gidişine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Bunu en iyi felsefenin din karşısındaki duruşunda görebiliriz. Yunan felsefesi gelişmesinde gittikçe din ile bir karşıtlık durumuna düşmüştü. Aristoteles'ten sonraki felsefede başlıca ödevi saydığı yaşayış bilgeliği öğretisini dini inancın yerine koymak istemiş, din ve devlet bakımından dayanakları kalmamış olan aydınlar da bu dayanağı felsefede aramışlardır. Bundan dolayı Helenizm Roma felsefesi ilkin tek kişinin mutluluğunu kendisine başlıca problem yapmıştır. Bu ana görüşüyle bu felsefe tamamıyla bir ahlak felsefesidir. Ve böyle bir görüşün din ile çatışacağı da bellidir. Bu da en açık Epikureizm'de kendisini göstermiştir. Ama öteki çığırlarda da Tanrı öğretileri hep ahlaki niteliktedirler. Özel dini bir ilgiden doğmuş değildirler. Felsefenin ahlak doğrultusundaki bu gelişmesi önce Yunanistan'da, büyük kısmıyla da Atina'da geçmiştir. Yunan kültürünün doğuya, batıya yayılmasına rağmen Atina daha yüzyıllarca bilim hayatının merkezi olarak kalmıştır. Ama Yunan kültürünün yayılmasından az zaman sonra Akdeniz çevresinde büyük kitaplıkları, müzeleri olan önemli bilim merkezleri kurulmuştur. Bunların başlıcaları Rodos, Bergama, İskenderiye, Tarsus, Roma, sonraları da Antakya ile İstanbul'dur. Bu merkezler her şeyden önce tek tek bilimler üzerindeki çalışmalar, araştırmalar içindi. Aralarında en ünlüsü İskenderiye'ydi. Bu şehir yalnız tek tek bilimlerdeki araştırmalar yönünden değil, felsefenin burada geçirdiği yeni değişiklik bakımından da pek önemlidir. Roma İmparatorluğu'nun bir döneminde ortalığı derin bir din gereksemesi kaplamıştı. Bu yüzden de bir sürü din kültü ortada görünmüş, imparatorluk çerçevesindeki çeşitli uluslar kendi dini tasavvurlarını yaymışlar, böylece Doğu ile Batı'nın dinleri birbirine kaynaşmıştır. Felsefe bu akıma uzak duramazdı. Nitekim bu sürecin içine zamanla o da sürüklenmiştir. Yalnız ahlaklı yaşama ülküsüyle aydınların gönlünü kandıramaz. Vaat ettiği mutluluğu onlara sağlayamaz oldukça felsefe de dini bir renk almaya başlamıştır. Bu da ilk önceleri İskenderiye'de olmuştur. Burada iç içe girmiş bir sürü dini tasavvur felsefeye de sokulmuş, bunlarla felsefe yine Yunan felsefesinin kavramlarını bu dini inançlarıyla aydınlatmak, düzenlemek için kullanılarak dini metafizik sistemler içinde kurmuştur. İmdi, Helenizm Roma felsefesi sorunlarının ağırlık merkezlerine göre iki döneme ayrılabilir. Ahlaki dönem, dini dönem. İlki hemen Aristoteles'ten sonra başlamıştır. İkincisinin başlangıcı 1. milat yüzyılıdır. Ahlaki dönem. Aristoteles'ten sonra felsefe iki doğrultuda gelişmişti. Bir yandan bir ahlak felsefesi, öbür yandan pozitif bilimler üzerinde bilgince bir araştırma, erudition olmuştu. Platon ile Aristoteles'in okulları, Academia ile Lycaon'da bu gelişmeye ayak uydurmuşlardır. Aristoteles'in daha yaşadığı yıllarda Akademiya'ya Pisagorasçı bir metafizik başlıca görüş olarak yerleşmişti. Az zaman sonra bunun yerini popüler bir ahlak felsefesi alacaktır. Lycaon'da ise okul başkanlığında Aristoteles'in ardılları olan Theophrastos ile Straton kurucunun metafiziğini geliştirmeye, bu öğretinin şurasında burasında bir takım değişiklikler yapmaya uğraşmışlardır. Ama öbür yandan başta Theophrastos olmak üzere bir takım bilginler, başlıca doğa bilimleri, edebiyat ve kültür tarihi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır. Lycaon'dan yetişen bilginler, sonra İskenderiye'deki bilimsel çalışmalarda büyük rol oynayacaklardır. Bunlara felsefe tarihi bakımından çok şey borçluyuz. Felsefe alanında bunlar yeni bir şey yapmamışlar, sadece Aristoteles felsefesini öteki çığırların özellikle ahlak konusundaki eleştirilerinden korumakla yetinmişlerdir. Andronikos adlı bir Aristotelesçinin Aristoteles'in yapıtlarını toplayıp yayımlaması, sonraki Peripatosçuların Aristoteles'in öğretisini yeniden ele alıp yaymalarını sağlamıştır. Sonraki Peripatosçular başlıca Aristoteles'in yapıtlarının açıklama ve yorumlamalarını yapmışlardır. Akademiye ile Laikion, Atina'da otoriteleri 4. yüzyılın sonlarına doğru kurulan iki yeni okul tarafından hayli sarsılmıştır. Bu okulların tutunması ve etkileri, felsefenin aldığı yeni doğrultuyu, yani yaşayış bilgeliği sorununu pek açık ve tek yanlı olarak dile getirmeyi bilmelerinden olmuştur. Bunlar da Stoa ile Epikuros'un okuludur. Bu dört okul, Akademia, Laikion, Stoa, Epikurosçu okul, Atina'da yüzyıllarca yan yana yaşamışlardır. Roma döneminde Atina'da bir çeşit üniversite kurulunca bu dört okulda ayrı kürsülerde temsil edilmiştir. Bunlar ilkin İsa'dan önce 3. ve 2. yüzyıllarda birbirleriyle şiddetle savaşmışlardır. Tartışıp savaşmaları da her şeyden önce ahlak anlayışları bakımındandı. Metafizik, fizik ve mantık sorunlarındaki tartışmaları dolayısıylaydı. Ahlak görüşleri yüzündendi. Dogmatik nitelikte olan bu dört felsefenin yanı sıra bütün Hellenizm Roma dönemi boyunca bulduğumuz bir çığır daha var. Şüphecilik, skepsis. Şüpheciliğin ötekiler gibi bir okul örgütü, disiplinli çerçevesi yok ama sistematik bir bağlantısı var. İlk septikler, Piron, Timon. Septikliğin, şüpheciliğin ortaya çıkması bilgi sorunu ile ilgilidir. İnsan bilgisinin olanakları ve sınırı nedir? Sorusu yeni değil. Bunu daha sofistler Gorgias ortaya atmışlardı. Dolayısıyla ilk şüpheciler sofistlerdir. Nitekim Aristoteles'ten sonraki şüpheciler de köklerinin sofistlerde olduğunu, onların öğretilerine dayanmakta olduklarını kendileri söylerler. Felsefenin bundan sonraki gelişmesini kesin olarak belirleyecek olan şüpheciliğin yeniden hem de başlı başına bir felsefe çığırı olarak ortaya çıkması, bir bakımdan da Attika felsefesinde bilgiye verilen yüksek değerle ilgilidir. Sokrates, Platon ve Aristoteles bir takım ayrılıkları bir yana şu görüşte birleşiyorlardı. Doğru eylem demek olan erdem bilgisiz olamaz. Gerçek varlığın bilgisini edinmeden erdemli olunamaz. Mutluluk da erdemli olmaya bağlı olduğundan, dolayısıyla bilgi olmadan mutluluğa da erişilemez. Bu anlayışta bilginin değeri sonsuz derecede yükseltilmiş, bilgi mutlu bir yaşayışın temeli yapılmış oluyordu. Onun için felsefe pratik bir bilgelik, bilgece yaşama öğretisi olmaya doğru gittikçe, mutlu bir hayatın bu kaçınılmaz koşulu ile de, yani bilgi ile pek yakından uğraşmak gerekmişti. İşte çağın tutumuna uyarak bilgece yaşamanın ne olduğu sorusu ana konu olarak gören şüpheciliğin de yaptığı budur. Bilgi sorununu sistematik olarak inceleyen ilk septik Elisli Piron'dur. 365-275. Daha Aristoteles'in yaşadığı günlerde işe başlamış, dersleri ve yaşayışının canlı örneğiyle öğretisini yaymaya çalışmıştır. Şüpheciliğin görüşlerini yazılı olarak ilkin tanıtan da öğrencisi Filyuslu Timon olmuştur. 320-230. Bir okul örgütü olmadığından şüphecilik bir sonraki kuşakta bir felsefe çığırı olarak ortadan çekilmiştir. Demokritos gibi Piron'da mutluluğu dirlik ve gönül şenliği Eudaimonia içinde geçen bir yaşamada bulur. Buna erişmek için de felsefeye dayanmak gerek. Felsefenin ödevi hayatı son ereği olan mutluluğa göre düzenleyebilmek için doğruyu, gerçeği tanımaktır. İşte Piron bilgi sorununu da bu anlayışla ele alır. Ona göre ilk yapılacak şey de hayatın en yüksek ereğini eleştirecek bu etkinin, bilginin ne olduğunu, bu işi görebilecek bir durumda olup olmadığını incelemektir. Bilgi bunu yapacak durumda değil diyor Piron. Çünkü her sav için birbirinin karşıtı olan ve güççe birbirine eşit bulunan iki kanıt ileri sürülebilir. Bundan dolayı da hiçbir şey belli bir şey diyemeyiz. Yapacak şey her türlü yargıdan kaçınmalıdır. Epoke. Bir de duyular olsun, akıl olsun bize nesneleri oldukları gibi değil, göründükleri gibi gösterirler. Dogmatizmi yıkan bu görüşüyle Piron yine de eylemin olabileceğine, mutluluğa erişebileceğine inanır. Çünkü bizim bilemediğimiz nesnelerin kendisidir. Görünüşlerini ise biliriz. Görünüşler, fenomenler insana kalıyor. Bunlar da onu eylemlerinde yönetebilirler. Septik felsefe insanı mutluluğa götürebilir ve ancak bu felsefe götürebilir. Çünkü şüphecilik insana gerçek varlığın bilgisinin olamayacağını göstermekle bu çeşit bilgiyi anlamsız bir şey haline getirir. Bununla da insanı bir yandan boş kuruntulardan ve buna bağlı olan ölüm ve ölümden sonraki hayat ile ilgili temelsiz tedirginliklerden kurtarır. Ataraksiya. Öbür yandan da onu ön yargılardan kurtardığı için hep görünüşlerine yönelmeyi öğretir. Piro'nun öğrencisi Timon, hocasının öğretisinin özetini 3 soruda toplamıştır. Nesnelerin gerçek yapısı nedir? Nesneler karşısındaki duruşumuz ne olmalıdır? Nesneler karşısında doğru bir duruştan ne kazanırız? Timon bu 3 soruyu çok kısa ama çok açık olarak birer sözcük ile cevaplandırıyor. Birincisine akatalepsia, kavranamaz. İkincisine epoke, yargıdan kaçınmak. Üçüncüsüne de ataraksiya, sarsılmazlık diyor. Ruhun tutkulardan kurtularak dirlik ve düzene kavuştuğu sarsılmazlık durumu olan ataraksiya, burada düşünce zincirlemesinin asıl ve son amacıdır. Ataraksiya septikler için eudaimoniadır, en yüksek mutluluktur. Epoke de burada sadece teorik değil, pratik anlamı ile de göz önünde bulundurulmaktadır. Epoke sadece gerçek varlıkla ilgili her türlü yargıdan kaçınma olmayıp, bir de özellikle her türlü mutlak nitelikteki değerlenmeden kaçınmak, dolayısıyla nesnelerin kendisine yönelmiş her türlü istek ve duygudan da kaçınmak demektir. Aristoteles'in ölümünden sonra Atina'da Akademia ve Laikion'un yanında kurulan iki yeni okulun, Epikuros'un okulu ile Stoa'nın, ikisinin de ana tutumu septikliğinki gibi pratik felsefedir, ahlak felsefesidir. Her iki okulda şüpheciliğin oldukça etkisi altında kalmışlardır. Bunu da gerek pratik sorunları kendilerine başlıca konu olarak almalarında, gerekse bilgi anlayışlarında açık olarak görebiliriz. Epikuros. Epikuros 341-270 okulunu Atina'da İsa'dan önce 306 yılında kurmuştur. Öğretisinde bilgece yaşamanın kadrosunu öylesine eksiksiz olarak çizmiştir ki, öğrencileri sonra buna yeni bir şey katamamışlardır. Bundan dolayı İsa'dan sonra 4. yüzyıla kadar sürmesine rağmen bu çığırdan Epikuros'un yanında anılmaya değer bağımsız yeni düşünceler getirmiş bir filozof yetişmemiştir. Bundan dolayı Epikuros ile Epikurosçular pek çok hep birlikte gözden geçirilirler. Epikuros Samos'ta Sisam adası doğmuştur. Babası Atinalı bir öğretmenmiş. Dar koşullar içinde yetişmiş. Çağının başlıca felsefe çığırlarıyla yakından tanışmıştır. Sisam ve Atina'da Platoncu filozoflardan ders görmüş, ailesi Sisam'dan sürülüp Kolofon, Dipnot, İzmir yakınlarında bugünkü Değirmendere, yerleşince Teos'ta, Dipnot, yine İzmir yakınlarında bugünkü Sığacık. O zamanlar ünlü bir okulu olan Demokritosçu Nausiphanes'in öğrencisi olmuştur. Bu hocasından yalnız atomcu öğretiyi değil, sonraki felsefe üzerinde kesin bir etkisi olacak Piro'nun şüpheciliğini de öğrenmiştir. 310 yılında önce Midilli'de sonra Lampsakos'ta, Lapseki, felsefe öğretmeye başlamıştır. Bu son yerde büyük bir başarı elde edip birçok yandaş kazanmıştır. Okulunu 306 yılında Atina'ya taşıyınca bunlardan bir kısmı da birlikte gelmiştir. Epikuros Atina'da derslerini şehrin içinde bir binada vermemiş, bir bahçe satın alarak okulunu burada kurmuştur. Onun için onun okuluna kısaca Kepos, bahçe de denir. Epikurosçuluk kısa zamanda çok yayılmıştır. Çünkü bu öğreti zamana uygun, kolay anlaşılır, büyük kütlenin sempatiyle karşılayacağı, kavrayabileceği gibiydi. Ayrıca Epikuros'un kendisinin pek sevimli olmasının, dinleyicilerine düşünmede olsun, yaşamada olsun, öteki okullar gibi ağır yükler yüklememesinin, öğretinin iyi karşılanmasında büyük payı var. Epikuros pek çok yazmış, 300'den çok yapıtı varmış. Ama bunlardan pek azı, ahlakla ilgili ana düşüncelerini öğrendiğiniz birkaç parça ile felsefesi bakımından önem taşıyan birkaç mektubu kalmıştır. Ana eğilimi bakımından pratik bir nitelik taşıyan başlıca bir ahlak felsefesi olan Epikurosçuluğunda ereği mutluluğa, eudaimoniaya ulaşmaktır. Felsefe, Epikuros'a göre bireyin mutluluğunu sağlayacak olanakların, araçların araştırılmasından başka bir şey değildir. Felsefenin yapacağı, göreceği iş yalnız budur. Bu anlayışını pek kesin olarak dile getiren Epikuros, felsefenin bu amacının dışında kalan, özellikle salt teorik olan hiçbir sorunla uğraşmamış, uğraştığında da bunu hep bu amaç dolayısıyla yapmıştır. Nitekim bu amaca varmak için önce doğa bütünüyle araştırılacaktır, fizik. İnsanın neye ulaşmak, neden kaçınmak istediğini incelemeyi kendisine konu yapan ahlak, etik, bundan sonra gelecektir. Doğru eylemin olup olmayacağını bulmak için bir de bilgi araçları, özellikle de doğrunun ölçüsü aranacaktır. Kanonik mantık. Doğrunun kanonlarını, yasalarını, kurallarını, ölçülerini araştırır. Ama felsefenin bu üç dalından kanonik, fizik, etik, etik ahlak öğretisi asıl olandır. Öteki ikisi ahlaka girişten bir hazırlıktan başka bir şey değildir. Epikuros'un felsefenin amacını yalnız pratikte bulması, salt teorik olan çalışmaların hor görülmesine yol açmıştır. Epikuros'un kendisinde de hayata bir yarar sağlamayan bilimsel araştırmalar için bir anlayış yok. Matematik, doğa, tarih üzerindeki incelemeler ona kapalı. Onun bu bakımdan eksikliği, deyimlerinin güvensiz, tanıtlamalarının pek kesin olmamasında kendisini gösterir. Sokratesçi gibi Epikuros için de sağlam bir bilgi olmadan doğru eylem olamaz. Şimdi, bu sağlam bilginin doğrunun ölçüsü, kriteriumu nedir? Bu ölçü Epikuros'a göre teorik alanda doğrudan doğruya edindiğimiz etkenlerdir. Yani düşünceyi işe karıştırmadan edindiğimiz duyu verileriyle bunları birçok defalar ortaya çıkmasından, yinelenmesinden doğan genel tasavvurlardır, prolepsis. Doğrudan doğruya verilmiş olan rüya görüntüleriyle kuruntular da bu genel tasavvurlar arasında yer alırlar. Doğrunun pratik alandaki ölçüleri ise haz ve acı duygularıdır, pate. Teorik ölçülerin konusu nesnelerin kendisi olmayıp bunlardan gelen kılıklardır, yansılardır, idola. Bunlar duyu organlarına gelirken bir takım değişikliklere uğramış olabilirler. Dolayısıyla algılar relatif niteliktedirler. Yani nesnelere tam uygun değildirler. Şimdi her türlü bilginin temeli, kriteriumların doğrudan doğruya verilmiş olan apaçıklığında enerjiye aranmalıdır. Ama bu ölçülerde insanın mutluluğunu sağlayacak bir dünya görüşü için yetersizdir. Bundan başka bir de beklenilen için algı ile hiç kavranamayacak ya da pek iyi kavranamayacak için bir görüş gerekir. Ancak bu görüş bize doğrudan doğruya verilmiş olana bizim tarafımızdan eklenmiş bir şey olduğundan artık apaçıklık niteliğini taşıyamaz, yalnız bir sanı doksadır. Doğruluk değeri de olsa olsa bize araçsız olarak verilmiş olan duyu algılarına uygun olup olmadığına göre ölçülür. Apaçıklık ile sanıya, enerjiye, doksa ancak bilge birbirinden ayırabilir. Felsefenin başlıca işi insana mutluluğu sağlamaktır. Felsefe de bunu her şeyden önce insanı tanrılar ile ölüm karşısında duyulan korkudan ve nesnelerin yapısı üzerindeki yanlış tasavvurlara bağlı olan budalaca ürküntülerden kurtarmakla yapabilir. Bunu da başarabilmek için doğaya dayanan, doğal olan bir dünya görüşü gereklidir. Böyle bir dünya görüşü, masalı, efsaneyi, mucizeyi, özellikle de tanrıların bu dünya gidişine karıştıkları anlayışını ve bir de ölümsüzlük düşüncesini ortadan kaldıracak, her şey için doğal nedenlerin olduğunu ya da olabileceğini gösterecektir. Aradığı bu dünya görüşünü Epikuros, Demokritos da bulmuştur. Onun doğa açıklamasını benimsemekle de atomculuğu diriltmiştir. Demokritos gibi Epikuros için de gerçek varlık boşluk ile atomlardır. Doğada bütün olup bitenler atomların boş uzay içindeki hareketlerinden meydana gelir. Buna karşılık doğada mekanik bir zorunluluk bulunduğu düşüncesini, Demokritos'un bu ana düşüncesini Epikuros kabul etmez. Demokritos'un öğretisinde atomlar başlangıçta boşluk içinde düzensiz bir biçimde hareket ediyorlardı. Epikuros bunda da bir değişiklik yapar. Her öğenin kendisine göre bir hareket doğrultusu, dolayısıyla doğal bir yeri vardır diyen Aristoteles'in etkisiyle atomların hareketlerini ağırlıklarıyla açıklamak ister. Atomlar başlangıçta yukarıdan aşağıya doğru düzenli bir düşme hareketi içindeydiler. Atom yağmuru. Ancak böyle düzenli bir düşmede atomların birleşmeleri açıklanamadığından Epikuros bazı atomların nedensiz olarak düşüş doğrultusundan biraz kaydıklarını tasarlar. Bu kaymalar yüzünden atomlar birbirlerine çarpmışlar, böylece bir araya birikmişler. Birbirine uyanların bir araya gelmelerinden dünyalar oluşmuş. Demokritos'unki gibi materyalist ve teleoloji anlayışına karşı olan Epikuros'un fizik öğretisi, Aristoteles'ten alınma doğal hareket ve rastlantı kavramlarının açıklamasını karıştırmakla, doğada sıkı bir mekanik zorunluluk bulunduğu anlayışı, atomculuğun bu en temelli düşüncesini de zedelemiş oluyor. Epikuros, doğa konusunu ancak genel çizgileriyle ele almış, fiziğin özel sorunları kendisini hiç ilgilendirmemiştir. Onca bunların cevabını aramaya değmez, aldırmamalı bunlara. Böyle bir şey hatta bilimsel değildir. Epikuros'un fizik öğretisinde tanrıların dünya üzerinde hiçbir etkileri yok. Herhangi bir etkiden tanrıları büsbütün uzak tutmak için Epikuros onların dünyalar arasında, yani dünyalar arasındaki boşlukta bulunduklarını söyler. Tanrılar eksiksiz bir mutluluk içinde olduklarından onların dünya ile ilgilenmeleri böylesine bir mutlulukla bağdaşamaz. Tanrıları büsbütün yatsımıyor. Bütün uluslarda tanrı tasavvurları var diye böyle düşünüyor. Tanrıları saymayı da öğütlüyor. Yalnız tanrıları sayma, bir takım bencil nedenlerden doğan anlamsız tapınmalar, adaklar adamak, sunular sunmak biçiminde olmamalı. Öncesiz, bitimsiz bir haz içinde yaşayan, kendi kendilerine yeten çok yetkin varlıklar karşısında duyulan bir hayranlık duygusundan çıkmalıdır. Tanrılar, bilgenin en arınmış gerçekleşmesidirler. Böylesine olgun bir bilgede bu dünyada hiçbir zaman yok. Fiziği gibi psikolojisi de Epikuros'un materyalist. Psikolojinin ödevi insanı ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ruh da maddidir, cisimseldir. Çünkü ancak maddi olan varlık etkin ve edilgin olabilir.